A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Erkan Seyhan'la birlikte bugün konuğumuz Sayın Neval Sevindi. Efendim hoş geldiniz
Merhaba,
programımıza.
Hoş bulduk.
Biz de hoş geldik herhalde.
Siz de benim evime hoş geldiniz. Evet.
Teşekkürler, sağ olun.
Rica ederim.
Evet. Evinizdeki aksesuarlar, objeler gayet güzel. Dünyanın her yerini dolaştığınızı gösteriyor.
Evet, çoğu yerini dolaştım, doğru.
Evet, entelektüel ve kültürel faaliyetler içinde konferanslar değil mi? Dünyanın her yerinde hemen hemen.
Ben hep şey derim, dünya çeşitlilik üzerine kuruludur ve bu çeşitlilik dünyayı güzel yapar. Rabbim o yüzden boy boy işte yarattık sizi, kabile kabile, dil farklılıklarıyla der. O yüzden bu çeşitliliği ben evimde de hep hissetmek istiyorum, seviyorum. Zaten antropoloji bilim dalı okumam ve okutmam da bu nedenle.
Evet, sizi tabii ekranlardan, yazılarınızdan ve siyaset dahil olmak üzere kültürel hayattaki her türlü entelektüel konuda güzel programlarınızdan izleyicilerimiz biliyorlar ama bu arkeolog müzik konusunda özellikle biraz bahseder misiniz? Yani hem eğitimini aldınız, belki izleyicilerimiz o kadar iyi o bölümü bilmiyor olabilir.
Evet. Çok fazla şey yapınca öyle bir dezavantajınız oluyor. Her şeyi bilmiyorlar. Ya sadece gazeteci, ya sadece siyasetçi. Ya işte nerede size rastladıysa orasını daha çok biliyor. Ben İzmir'de Rumeli'li bir aile, Rodos doğumlu bir baba, Girit ve Midilli den göçmen dedelerle ve de Girit'li bütün enişteler beraberliğinde büyüdüğüm için çok renkli, çok dilli, çok dünyaya farklı kültürlerde gelmiş ve bunları da taşımış Türk kültürüyle insanlardı. O bir de İzmir'in renkliliği vardı tabii. İzmir'de de en yakın arkadaşım da İtalyan, Yahudiler, işte İzmir'in kendisi zaten çok dilli, dinli böyle bir yapıdadır eski çağlardan beri. Bizim dönemimizde de o yapı hala sürüyordu zaten. O yüzden kimse çok okuyan bir çocuktum. 6 yaşından itibaren gerçekten okur yazar olarak başladım hayata. Hem okuyup okumayı sökerdim hem de herkese şiirler yazmaya, yazılar yazmaya başladım. Bütün aile bireyleri için bir şeyler yazardım.
Herkes o zamandan belliymiş yani.
Evet, yani böyle bir şey özelliğim vardı. Okuma yazmaya büyük bir merak ve heyecan duygum vardı. Aslında tam bir okuma tutkunuydum. Gözlerim bir ara bozulduğu için okumamı istemiyordu annemler. O yüzden de yasakladılar. Bu sefer herkes yatınca koridorda bıraktıkları gece lambasının ışığında beni yakaladılar bir iki kere. Baktılar ki başa çıkamıyorlar. Okuma, yani o gün okuma şeyimi dolduramamışım. İlla 10 saat okumam gerekiyor veya 8 saat falan. Tamam dediler, bıraktılar. Yani gözlük taksınlar babam oldular. Böyle büyük bir okuma, yazma heyecanı ve renkli bir dünyada olunca antropolojiyi keşfettim. Tabii kimse bilmiyordu antropoloji ne demek diye. Ben antropolojiyi yazacağım. Onu istiyorum dedim. Dediler ki bu ne işe yarar? Bu iş kimse bilmiyor. Bununla para kazanamazsın. İşte para kazanacak bir iş bulman lazım. Öyle bir mesleğin olması gerekli. Yok hayır, ben antropoloji yazacağım dedim tabii ki. Her zaman çok inatçı ve kendi bildiğini yapan biriydim. Yazdım ve de antropolojiyi kazandım. Annemler, herkes kağıtlara yazıp sorduğunda kızınız nereyi kazandı? Burada yazılı olanı kazandı. Antropoloji falan diyerekten. Herkese öyle gösteriyorlardı. Ezberlemek için epey bir çaba harcadılar. Allah'ım gitti, nereden buldu bu kız bu işi diye. Ankara'da gitmek istiyordum. İşte biraz da tabii uzak ve kendi başıma büyüyeyim. Ve Sorbonne Üniversitesi'ndeki gibi bir üniversite olacağını zannettiğim için üniversitenin öyle olmadığını ilk iki haftada anladım ama ne yapalım artık buradaki üniversite böyle diyerekten. Ve büyük bir tutkuyla geçmişi merak edip insanı merak ettiğim için. Antropoloji de antropos, insan, logos, loji de bilim dalı demek. İnsan bilimi. İnsanı ama biyolojik olarak da, yani biyoloji okudum. Hem veterinerlik fakültesinde hem botanik fakültesinde, fen fakültesinde okudum. Zooloji ve botanik laboratuvarlarıyla birlikte ayrı ayrı aldım. Veterinerlik Fakültesi'nde insan veya hayvan kemikleri ayrı ayrı anatomi alıyorsunuz. Hı-hı. Ayrıca anatomi genetik okuyorsunuz. Yani insanı tümüyle doğal yapısı olarak öğreniyorsunuz. Aynı zamanda fizik, antropoloji, işte hem genetik hem ırk karakterleri, ırklar üzerinden öğreniyorsunuz. Prehistoria, antik dönemden, antik çağların önce, tarih öncesinden öğreniyorsunuz. Yani milyonlarca yıl önce neler oldu dünyada, işte hayvanlar, fauna, flora neydi ve insan nasıl oldu diyerekten. Etnoloji, etnografya, sosyal antropoloji, kültürler, ritüeller, dinler, bunları öğreniyorsunuz, dinler, tarihi. İnsanı çevreleyen kültürel, maddi, manevi bütün dünyayı kapsayan bir bilim dalı. Ve çok olağanüstü, tabii ilginç bir bilim dalı. Bu bilim dalını İngilizler buldular. Çünkü dünyanın en büyük sömürge imparatorluğuydu. Hı-hı. Sömürmek için de tanımak zorundasınız. O yüzden antropolojiyi buldular. Ama antropoloji 1950'den itibaren Amerika'nın temel bilim dalı oldu. Ve Amerika hala antropolojide en iyi ülkedir. Çünkü mecburi ders olarak okutur. Üniversiteye giren hangi bölüme girerse girsin antropoloji alır. Bizim antropoloji bölümlerimizi kuran hocalarımız da hep antropolojiyle Amerika'da master döneminde karşılaşmışlardır. Orada öğrenmişlerdir. Antropoloji için Türkiye tam bir cennettir. Evet. Daha da cennette hatta. En son Ibızca'yı bilen kişiyi kaybettiğimiz zaman öyle demiştim. Ibızca'yı çünkü son insanı kaybettiğimizde onun sözlüğünü, Ibızca, Türkçe sözlüğünü bir Macar bilim adamı yapmıştı. Maalesef Türkiye çok zengin olmasına rağmen, çeşitliliği olmasına rağmen bu konuda çalışan bilim adamları çok sınırlı. Üniversitelerde çok çok az akademik tezler yapılmakta. Sosyal bilimler sonuçları itibariyle siyasi olduğu için dünyada da sevilmezler ama burada sevmeyen sadece iktidarlar değil, akademisyenler de kendilerini sıkıntıya sokacak hiçbir şeye ulaşmak istemiyorlar. O nedenle de derinlemesine araştırılacak çok konu varken, çünkü antropolojiyi bilmediklerinden sosyolojiyi antropoloji yerine de söylüyorlar ve kullanıyorlar. Antropoloji bugünü değerlendirmemiz, öğrenmemiz ve anlamlandırmamız için gerekli, verileri bize sağlar ama sosyoloji uzak perspektifler içindir. Evet. O nedenle bugünü bilmeden uzak perspektif tahminlerini nasıl yapacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz gibi bir soru açıkta kalır. Ama antropoloji diye 25 yıl, 30 yıl geçirdim galiba. Kameraların önünde de hep antropoloji, hep kültür. Kültürü ne kadar önemli. Kültür olmadan, yani kültür olmayan bir insanın var olamayacağını. Biyolojik olarak var oluruz ama kültür bizim ruhumuzdur. Eğer o ruh olmazsa biyolojik varlığımız anlamsız hale gelir.
Kesinlikle.
O yüzden dilimiz var zaten. O dili kullanarak zihinsel kalıplarımız gelişiyor ve dilimiz de o nedenle ana dilidir. Yani doğduğumuz anda anamızın kucağı bizim kültür olarak ilk yerimizdir. Kültürün içine doğmuş oluruz. Antropoloji hayatın bütün anlamlandırılması için bir metodoloji olarak da kullandığımdan, yaptığım mesleklerde ve gazetecilik gibi bir meslekte de çok yararını gördüm.
Mutlaka.
Çünkü farklı konuları hep ele aldım. Farklı yerlere baktım. Farklı açılardan değerlendirdim. O yüzden başım derde girdi ama ilk işleri yaptım hep böylece Türkiye'de.
İnşallah, evet.
Ve iyi işler oldu. İyi gazetecilik işleri oldu. İyi sosyal bilim sonuçları aldım. Fakat tabii ki hani dertsiz başına dert almak için tavsiye ediyorum böyle yapmalarını.
Ama zaten herkes öyle baksa, hani dertsiz başıma dert almayayım dese zaten gelişme olmaz, yeni fikirler çıkmaz.
Kesinlikle doğru.
Yani
öyle.
Risk görülen her şeyden herkes uzak durursa zaten yani gelişme olması çok zor. Ben bu anlattıklarınızla ilişkili olduğunu düşündüğüm bir şey sormak istiyorum. Şimdi gerçekten Türkiye çok zengin bir ülke.
Evet.
Farklı insanların bir arada çok uzun yıllardan beri yaşadığı ama bu güzellik, bu zenginlik işte bir şekilde bir problem gibi önümüzde yıllardan beri, işte Kürt sorunu diye aslında olmayan bir sorun bir şekilde hep ortada duruyor. Niye olmayan bir sorun? Çünkü bizim Kürt vatandaşlarımızla normalde hiçbir sorunumuz yok. Canımız gibi seviyoruz. Hep beraberiz zaten. İş yapıyoruz, birlikte yiyoruz, içiyoruz. Ama yine de böyle bir şey var. Şimdi buna bir dönem çözüm olarak dediler ki işte doğuda Kürt vatandaşlarımıza daha fazla iş olursa, daha fazla yemek yerlerse, işte önlerinde sıcak çorbası olursa bu iş hallolur. Şimdi halbuki ortada çok ciddi başka bir şey var. Orada bir Marksist eğitim var. Yani bu Marksist komünist eğitimden geçtikleri için kendilerine göre ideal edindikleri bir fikir uğruna bir şeyler yapıyorlar. Dağlara çıkıyorlar. Şimdi böyle bir ideolojisi olan bir insana al sana sıcak çorba deyince adam ideolojisinden vazgeçmez diye düşünüyorum. Yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Burada o düşünceye karşı ciddi bir fikir mücadelesi verilmesi lazım. O düşüncenin temellerini ortadan kaldıracak doğru görüşlerin aktarılması, anlatılması, eğitimle bu işin yapılması lazım diye düşünüyoruz. Siz
çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani insanlara sadece para verirsek, ev verirsek, yeterli maddi imkanlar insanları susup oturması için yeterlidir. O yüzden biz onları fakir bıraktığımızdan böyle diye bir tez var. Bu zaten devlet kaynaklarına baktığınız zaman doğru değil. Yani DPT, Devlet Planlama Teşkilatı kaynaklarına, devlet su işleri kaynaklarına, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların kaynaklarına baktığımızda sadece GAP idaresinin kaynaklarına bile baksak, Türkiye'nin en büyük yatırımının oraya yapıldığını, Türkiye'nin gerçekten büyük yatırımların yanı sıra devlet yardımları, daha sonraki yıllarda işte yeşil kart uygulamaları gibi 9 milyon yeşil kartın 7 milyonun oraya ait olması, her şeyin oraya yapılmasına rağmen böyle bir orada çatışma duygusunun olması nereden kaynaklanıyor diye düşünmek gerekir. Sadece bakmadık, ilgilenmedik, yıllarca onları ihmal ettik. Batı, ben Ege'liyim. Ege'nin dağlarında ihmal edilmiş çok köy var. Tabii. Ege'nin dağlarında, köylerinde, yörük köylerinde hiç okula gitmeyen çok kız var. Yani ben hep savundum bu. Kürt oldukları için başlarına bir şey gelmiyor. Orada da insanlar yoksul. Yani evet. Batı'da da yoksul. İlla sadece doğuya özgü, güneydoğuya özgü bir durummuş. Kürtler için özel yapılandırılmış bir şeymiş gibi gösterilmesi bölücülük duygusu evet. Tamamen yaratmak için ve bölücülüktür.
Kesinlikle.
Ama nedeni ne derseniz aslında bildiğiniz gibi ırkçı, milliyetçi teorinin ve ideolojinin sahibi Batı ülkeleridir. Ve Batı medeniyetidir. Batılılar bunu buldular, ulus devletleri kurdular ve ulus devletlerin kurulmasından sonra da Osmanlı İmparatorluğu'na göz diktikleri zaman Osmanlı'nın içindeki unsurları milliyetçi olmak için teşvik ettiler. Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar unsurlarda da son derece başarılı oldular zaten. Kürt unsurlarda da aslında başarılı oldular. Çünkü bütün Batı propagandası ve de istihbaratı bu iş için çalışıyordu. 1900 başında Batı'nın talebi neyse ve ne istiyorsa bugün de o programlarda herhangi bir değişiklik olmamıştır. O nedenle o programların takibini yapmaktalar. Gerek Ermeni tehciri meselesinde, gerek işte Rumlar hala nefretlerini canlı tutmak için Güney Kıbrıs'ı kullanmakta. Bunların hepsinin nedeni bu milliyetçi, ırkçı milliyetçi duygudur. Türkler ırkçılık bilmiyorlar. Ne Orta Asya'da biliyorlardı. Çünkü Türkler bütün beğendikleri medeniyetleri veya kültürleri gördükleri zaman kendilerine de onlardan pay almayı severler. Alfabeyi değiştirdik işte mahvolduk, kökümüz gitti, kurudu falan deniyor. Türkler tarihlere boyunca alfabeyi 3-4 kere değiştirdiler. Çin alfabesini bile aldılar. Çünkü o zaman en büyük, en geniş uygarlık Çin'di. Aa çok güzel, demek ki böyle medeni olunuyor, bak ne kadar güzel bunlar, şehirli falan güzel oluyor diyerekten aldılar. Yani bir ön yargısı yoktur Türklerin. Türk kültürü ön yargısız bir kültür. İlginç. O yüzden diğer kültürlere hiç benzemiyor. Türkler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 600 yıllık başarıları da buna dayanıyor. Yani biz yaradılanı yaradandan dolayı hoş görürüz Yunus'un özetlediği bizim bildiğimiz 5-6 bin yıllık Türk belgeleri, Türk tarihi, yazılı olan kaynaklar, bir de dağlara taşlara yazılmış, Rusya'da da bulundu, Kırgızistan dağlarında taşlara yazılmış dev yazıtlar halinde. Onların da tarihi 15 bin yıla kadar gidiyor. Bizden daha pek ilgilenen olmadı. Daha çok Ruslar ve yabancılar ilgilendi onlarla. Bu kadar eski bir tarihte Türklerin ayakta kalmasının nedeni zaten bu hoşgörü. Dünyadaki her şeye Allah'ın yarattığı olarak bakma, kurdu kuşu kollama. Yörükler der ki bu kurt hakkıdır. Yani gidip kurdu hemen alnından vurmazlar. Çünkü o bir kurt. Kurt olmasının hakkı da kuzuyu almak, koyunu almak, keçiyi almak. Hı hı. Yani onun için o kurt hakkı ayırırlar. Her sürüde 3-4 tane kurt hakkı. Gelip alacak yani onu. Çünkü onu yapması gerek. Ne yapsın yani? Evet. Mutfağa girip yemek mi pişirecek kurt? Şimdi bu kadar meseleyi doğal, tabii olarak anlamış, algılamış bir kültür olduğu için ayakta kalmıştır. Binlerce yıl bir de göç ederek, yeni kültürlere hep gelip, yeni kültürlerle temas edip, o kültürlerle iç içe geçip devamlı kız alıp verir. Kültürleşme dediğimiz şeyi çok rahat yapar. Niye? Osmanlı başarılı oldu. Bizans'ta bile kız alıp vererekten onun kültürüne de sahiplendi. Onun kültüründeki bürokrasisindeki şeyleri de beğendiğini aldı. Anladım. Kendi içselleştirdi, onu Türkleştirdi ve devam ettirdi ve medeniyet yarattı yine. Çok büyük bir medeniyet 600 yıllık. Kürtlerle de 1000 yıldır bu topraklarda zaten aynı duyguda oturuyorduk. Onların da öyle bir derdi yoktu. Bizim de derdimiz yoktu. Zaten onların bölgesinde kendi kültürleriyle yaşadıkları gibi Osmanlı olmak da bir en önemli Türk sosyoloğu Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakırlıdır. Evet. Urfalı, Diyarbakırlı en güzel Türkçeyi konuşan, en iyi edebiyat insanları oradan çıkmıştır ve bunlar yerlidir. Çünkü yerli olmak bu ülkenin dilini en iyi konuşmak demektir. Yani Osmanlı ülkeden iyi dili konuşmak, en İstanbul Türkçesi, hı hı, ve dilini, edebiyat dilini konuşmak, Türkiye Cumhuriyeti olduğunda da İstanbul Türkçesi ve lehçesini konuşmak. Yani böyle bir milliyetçilik duygusu vardı oralarda da. Bunu bozan dışarıdan gelen etki, zorlama ve de tabii sadece Batı değil dediğiniz o Marksist, yani kuzeyden gelen, Rusya'dan gelen Marksist, komünist fikirler de Türkiye'de Türk kimliğini unutturmak için hep çalıştı. Ve maalesef belli bir şeyde de başarılı oldu. 70'li yıllardan itibaren kimliğin önemli değil. Onlar hala Rus imparatorluğunu devam ettiriyorlar. Biz dünyanın en büyük Rus imparatorluğuz diyorlar ama yani biz demeyelim, biz öyle olmayalım diye 70'li yıllardan itibaren bir solculuk meselesi başladı. Ve dünya vatandaşıyız. Dünya diye bir yer var. Dünya diye bir kültür var. Bizim dilimiz dünya diye başka bir dil oluyor birdenbire. Kimliği olmayan ve de kendi kimliğini sadece Marksist komünist ideolojiyle tarif edebilen ama manevi hiçbir duyguya sahip olmadığı için kafası karma karışık olan, ki bu kafa karışıklığı hala memleketimizde devam etmekte. Tabii bu kafa karışıklığı Kürtlere de Abdullah Öcalan tarafından hediye edildi. Çünkü zaten kendisi Marksist diyor yani kendi çıkarları için bir çete kurmuş. Bu çetede yurt dışından büyük bir destek gördüğü için. Daha sonra da işin içine çeşitli gayri kanuni yollardan kazanılan paralar, silahlar ve uluslararası oyunlar girince onu kullanabilmiş. Ha, Türkiye'nin burada hiç yaptığı bir şey yok mu? Bir suç bulunacaksa bir suçu yok mu? Şöyle bir taraf var diyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti kendisinin küçültülmüş bir Osmanlı İmparatorluğu olduğunu anlamamakta direndiği için bu topraklara imparatorluktan kaçan herkesin geldiğini anlamakta, direndiği için buradaki renkliliği, çeşitliliği koruyacak sosyal projeler ve bilimsel zemini oluşturamadı. Keşke orada bir Güneydoğu Akademisi, bir işte Kürt Akademisi de bile olabilirdi. Orada çeşitli bilimsel, sosyal, ben şöyle dilemiştim ve çok uğraştım ama kurduramadım. Çünkü bir para meselesiydi bu, ya da yabancılar kuracaktı. Yani ben Türkiye kursunu istiyorum. Orada bir antropoloji enstitüsü kurulsun demiştim. Çünkü Süryanisi var, Rasturisi var, Yezidisi var. O kadar önemli ve birbirinden renkli değişik kültürler, diller, dinler var ki zenginleştirdi. Bunların bilimsel çalışması yapılsın. Ve biz onlara bugün nasıl sahip çıkarız, birlikte ne yapabiliriz, bunlar öğrenilsin dedim. Yani dönüp dolaşıp antropolojiye geldim ama işte bundan dolayı antropoloji diyordum. Çünkü niye? İşte dediğim gibi İngilizler ve Batı dünyanın diğer yarısını sömürmek için onu tanımamız lazım. Kim olduğunu bilmemiz lazım diye böyle bir bilim dalı çıkardılar. Biz kendi vatandaşımızı tanımak, anlamak, birbirimizi anlamak, empati yapabilmek için bu bilime ihtiyacımız var. Bu bilimi pekala kendi yararımıza kullanabilirdik. Ama maalesef bundan haberdar olmayan siyasetçiler, bürokratlar yüzünden ve de çok ilgilenmeyen akademisyenler yüzünden bu hayata geçirilemedi. Bu Türkiye'nin eksiğidir. Eğer böyle bir zemini yaratabilseydi, o zaman boşu boşuna sadece ideolojik zeminde bir kavgaya maruz kalmazdık. O zaman o kavga daha küçük, diğer bilgilenmelerimiz nedeniyle kavganın diğer ayaklarını daha rahat kurabilirdik. O kavga toleransın geliştirilebileceği, bilimsel verilerin olacağı başka bir anlam kazanırdı bizim için. Çünkü bir taraftan da baktığınızda 10 milyon insan karma evlilikte. Yani Kürt, Türk demeden evlenmiş insanlar. Onların çocukları, çocukları, aileleri birbirine geçmiş, kültürel bir takım şeyleri var. Yani kültürleşme dediğimiz şey oluyor. Onlar birazcık buradan işte diyelim yemek kültürünü alıyor. Güneydoğu'daki yemek kültürünü Batı'dan evlendiği hanımefendi. İşte biraz erkek oradaki kadın erkek ilişkisinin rahatlığına alışamayacağı için başka bir şeyini alıyor. İşte biraz daha davranışlarını ona göre değiştirmek zorunda kalıyor. Tabii ki bunlar.
İşte bu kullandıkları şeyi onların elinden alabilmek lazım. Evet. Değil mi? Yani sonuçta karşı görüşü çok iyi anlatıp bunu dediğiniz gibi.
Bunu yapabilirdik.
Işte, evet. Halen de yapabiliriz.
Tabii. Evet. Yapabiliriz. İnşallah yine de yaparız diye umut ediyorum. Çünkü sonuç olarak bizim bunu anlamamız, bu konudaki üretkenliğimiz elbette daha fazla diye düşünüyorum. Daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda bizim aleyhimizde çalışan herkesi hüsrana uğratacak çalışmaları inşallah gerek Türk Akademisi, gerek siyaseti yapmalıdır, yapacaktır sivil kuruluşlar. Zaten sivilleşme arttıkça bu konuda daha çok çalışma yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü ne kadar sivilleşirsek, ne kadar sivillere kulak verilirse o kadar sorunları çözmemiz kolay olur diye düşünüyorum.
Evet. Yani sorunların kökeninde benim gördüğüm antropolojinin de burada büyük bir pay sahibi olduğu ve bilimsel temelin de sahip olduğu şu var görüyorum. Yani terörün de ideolojisini besleyen bu fikirler, Osmanlı'nın dağılmasına neden olan bu fikirler içinde. Şimdi insanlık tarihi, antropoloji, Türkiye hakikaten medeniyetin beşiği gibi, insanlık tarihinin beşiği gibi. İşte Çatalhöyük yazıları, şimdi Göbekli Tepe, işte 12 bin yıllık o T taşların ve figürlerin tamamen insanlık tarihini değiştireceğini söylüyorlar. Doğru. Çünkü materyalist ideoloji bakış açısıyla düzenlenmiş bir antropoloji ve insanlık tarihi var. Ve bu doğru değil. Bu da eğitime sunulmuş. Üstüne biyolojik safhada Darwinizm gibi paraleli de eklenmiş. Bunlarla eğitiliyor insanlar.
Şimdi biz olduğu gibi almak zorunda değiliz bunları. Evet. Bilmediğimiz o galiba.
Biz şimdi öyle bir çağa girdik ki Allah'a çok şükür bilim ve teknolojinin ilerlediği bu dönemde Yani Darwin'in zamanında bir su damlası zannedilen hücrenin içindeki işte genom projesiyle, değil mi? Evet. Genlerin işte 3 milyar harften oluşan insanın bütün bilgisinin içinde olduğu, hata kabul etmez mükemmel sistemlerin olduğunu şimdi bu dönemde görüyoruz. Bu dönemde arkeolojik kazılarla insanlık tarihinin, evet, 4000 yıl evvel kablosuz elektrik kullanıldığını, değil mi? İnsanların o dönemde, yani materyalistlerin taş devri zannettiği dönemde bizden ileri belki alet edevat kullandıkları bir medeniyet kurdukları anlaşılıyor.
Bu çok önemli. Batılılar devirleri ayırmıştır. Tabii Batı tarihini okuyoruz biz. Onlar kendine göre. Ve işte taş devri, yok yontma taş devri, şunlar ilkel. Kendi kültürünü en erişilmez ve en üstün kültür olarak gördüğünden diğer kültürleri ilkel kültürler ve yan kültürler haline getirmiş. O yüzden de diğer kültürler ve medeniyetleri içeriği zayıflatılıp itibarsızlaştırılmış. Afrikalılar en ilkeller, Amazon kabileleri en ilkeller. Ama oralara gittiğinizde, Afrika'ya gittim, müzeyi gezdiğimde Picasso karşımda duruyor. Yani başının üstüne çıkartılmış milyonlarca dolar eden tablolar zaten doğrudan Afrikalıların kendi ürettiği kültürden, desenden, hayatlarının içinden alınmış, getirilmiş. Yani kendileri aldığı zaman ona bir itibar veriyor, isim veriyor. Ama onu kendi adıyla o itibarı vererekten Afrika'nın kültürü bu, evet, çok güzel, bu kültürü takdir ediyoruz demiyor. Sizin söylediğinizde de bilimsel araştırma yaptık, onu bulduk, bunu bulduk diyorlar. Biz valla o bilimsel araştırmadan 3000 yıl önce, 2000 yıl önce, 1000 yıl önce bunlar bulunmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'de yazılmış, bizim yaptığımız işlerde yapılmış. Biz onları yaşamışız, yapmışız, üretmişiz, medeniyetleri kurmuşuz, Selçuklu, Osmanlı, oralardan geçmişiz. Onlar şimdi evet bu böyle olunca çok güzel, böyle oluyormuş diye bize söylüyorlar. Ama biz kendi yaptığımızı anlatamıyoruz ve Batı'nın en iyi yaptığı şey paketleyip satma işi. Tabii biz bu bir de paketi yapamıyoruz.
Şimdi tabii biz bilimsel platformda o materyalist, darwinist ideolojinin geçersizliğini Allah'a çok şükür hem Kur'an'ın mucizeleri ve bilimsel verilerle çok rahat bir şekilde yanlışlayabiliyoruz şu anda. Yani yaratılışın doğru olduğunu bilimsel olarak da ispatlar vaziyetteyiz. Evet. Yani çağımız buna el verdi, Allah'a çok şükür. Şimdi biz hem bu tabanlı bilimsel, kültürel ve doğrularla hem insanları eğitme yönüne giderken hem de bahsettiğiniz medeniyetin 600 yıl 3 kıtaya nizam vermiş Osmanlı İmparatorluğu ve evvelsinin de getirdiği barış, huzur bir dönemi vardı.
Evet.
Osmanlı çekilince İşte İsrail, Filistin, Orta Doğu'daki şimdiki Arap Baharı olsun, o tabi dikta yönetimler vesaire, burada savaşlar,
o yönetimleri
ölümler.
Kim getirdi oraya canım? Sınırları çizen Batılılar, evet, getirdi.
Şimdi biz tekrardan, yani bu Türk-İslam medeniyetini, Balkanlar da dahil olmak üzere, burada bir birlik, yani Avrupa Birliği'nden öte, çünkü çok daha temelli, din birliği, kültür birliği, coğrafi birliği, bunu tekrardan, yani dostluk, kardeşlik, yine her ülkenin kendi içinde serbest olduğu ama hakikaten dayanışmanın, birliğin, o Müslüman kardeşliğinin getirdiği bir birlikle dünyaya tekrar barış ve huzur getirebiliriz diye düşünüyoruz.
Ben hep şöyle söylemişimdir, yazılarımda da yazdığım bir konu. Biz Selçuklu medeniyetini yarattık. Çok büyük bir medeniyet. Hala bizim tarafımızdan çok fazla bilinmiyor. Ama dünyada çok meraklısı var. Amerika'da kürsüleri var. Ondan daha büyük medeniyet Osmanlı'yı yarattık. Yani daha iyisini tekrar yarattık. Demek ki şimdi bir medeniyet daha yaratmamız lazım. Çünkü dünya kapital medeniyetinin çöktüğünü görüyoruz. İnsanlar artık önce para kazanıyoruz diye mutluydular. Ama manevi dünyaları bomboştu. Onu dolduramıyorlardı. Şimdi ise para da artık kazanamıyorlar. Ekonomiler de çökmekte. Niye çöküyor? Çünkü birbirinden nefret eden, birbirine bir kaşık su vermeyen, birbirini sevmeden tek başına sadece sistemi sürdürmeye odaklanmış bir toplumun olamayacağını gösteriyor bize. İnsan ruhuna aykırı düştüğünü gösteriyor. Hem insanı kaybediyor hem topluluğu kaybediyor. Batı toplumları eksi de işte devamlı aşağı doğru gidiyorlar. Yani yok olacaklar ne kadar bağırsalar çağırsalar. Biz o zaman tabii ki daha imparatorluk kaybedeli 80 yıl civarında, daha 100 yıl bile olmadı yani. Bunu kurmamız o kadar kolay değildir, medeniyetler kurmak, ama ben yine de Türkiye'nin modern denilen çağa Batı medeniyeti eksenli modern çağa alternatifin bütün dünyada sadece Türkiye'den olabileceğine inanıyorum. Türkiye'nin bu alternatifi doğurabilecek tek güç olduğuna inanıyorum. Çünkü daha önce de bunu Türkiye yapmıştı. Neden? Çünkü Batı'yla Türkiye'nin kültürü birbirinden tamamen ayrı. Yani işte biz niye Batı gibi bir Rönesans'ımız olmadı, reform olmadı, işte neden bizim sanayi devrimimiz olmadı, biz çok geri kaldığımız için de falan, bunlarla alakası yok. Bunlar çok komik. Yani bu elmayla armut benzetmesi bile değil, cevizle armut benzetmesi falan gibi bir şey. O kadar birbirinden ayrı. Bizim kültürümüz farklı. Birbirinden tamamen farklı. O nedenle de biz başka bir kültürden hayata bakıyoruz. O bakışımız da zaten sağlıklı olduğu için biz ayakta kaldık. Yeryüzünde bu kadar medeniyet kurup bu kadar uzun süre ayakta kalmamızın nedeni bu. Şimdi Batı medeniyeti doğuş, yükselmeyi tamamladı bence çöküş döneminde. Türkler bu alternatifi, kendi medeniyetinin binlerce yıllık kökünden gelen insan temelli bir dünyaya bakma. Gerek İslamiyet insanı temele koyar, işte bütün canlı cansız her şeyde hakkı gördüğümüz için severiz. Gerekse Türk kültürünün ta o şaman, animist geleneklerden gelen dünyadaki her şey değerlidir. Hala Kazakistan'da koyunu keserken özür dilerler. Senden çok özür diliyoruz, seni kesmek zorundayız çünkü seni yememiz gerekiyor falan diye. Bu çok eski bir şaman gelenektir. Türkler böyle yapıyordu çünkü. Yani herkese, her şeye sevgiyle, minnetle bakıp işte biz bu tabiatın, Allah'ın yarattığı her şeyin bir parçasıyız. Onlardan ayrı ve onlara hükmeden, Batı'da olduğu gibi hepsinin patronu biziz diyen bir kültür değiliz. Bu nedenle de dünyanın geleceği olan bu alternatif bakış açısıdır Batı'ya göre. Çünkü niye? Çevrecilik Batı'dan çıktı. Biz ondan kadar çevreciyiz. Çok kötü. Tabii çevrecilik ondan çıkacak. Çünkü Tuna'yı berbat eden, bütün nehirleri kirleten, dünyaya atom bombası atan, dünyayı perişan eden, gökyüzünü perişan eden kim? Batı medeniyeti. Tabii o çevrecilik yapacak. Kadın haklarında onlar kadar iyi değiliz. Değiliz çünkü kadını insandan saymayan, ayaklarının altına alan, okullara sokmayan, 5 kuruşluk bile ona değer vermeyen Batı medeniyeti. Fabrikalarda öldüren, fabrikalarda işçi diye çocukları, kadınları çalıştırıp sonra da itiraz edince alnına kurşunu sıkan Batı medeniyeti. Tabii ki 8 Mart'ı o bulacak, tabii ki kadın haklarını o yapacak. Yani onların bulduğu diye övündüğü şeylerin altında yatan
o konudaki problemleri.
Problemleri. Hayır, Türkler yıkıcı bir kültür olmamıştır hiçbir zaman. Türkler fetih yapmıştır. Fetih yapmanın anlamını bilmedikleri için fetih talanla aynıymış gibi zannediyorlar. Fethetmek, gönül fethetmek demektir. Yani bizim fethimiz aslında insanları pekala biz de yıkardık. Rumeli'den bizi kim atardı 500 yıl sonra? Eğer onların dinini elinden alsaydık, dilini elinden alsaydık, hiçbir şeylerini bırakmasaydık ne milliyetçiliği yapacaklardı? Biz de 500 yıldır oturduğumuz yerde 80 yıl daha oturuyor olacaktık. Ben de çiftliğimde olacaktım Tuna kıyısında şimdi belki. Niye olmadık? Çünkü insandır ve o kendi inancıyla devam etmelidir diye saygı gösterdiğimiz için. Türk kültürü dünyaya alternatifi üretmesi için ama kendi köklerine, kendi kimliğine sahip çıkması, bunun akademik altyapısını ve verilerini toplaması, araştırmaları, bilimsel çalışmaları yapması, bununla ilgili çeşitli think tankler, kürsüler açması. Mevlana kürsüsü bile yeni açıldı memlekette, Konya'da. Yani bütün dünya Mevlana kürsüsü açmış, Amerika'da var. Amerika'da 5 milyon mesnevi satıyor. Bizde zaten o kadar da satmıyor. Hani hepimiz seviyoruz deyip geçiyor insanlar ama neyse adı bilmiyor hiç olmazsa şimdi. Kendi kültürünün yapı taşlarından uzak kalmış. O yüzden öncelikle kendini tanıyacak. Yani sen kendini bilmez isen bu nice okumaktır der Yunus. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır der. Yani bu gerçekten öyle bir dörtlük ki Yunus 800 yıl önce bizim 80 yılı tarif etmiş. Yani kendini bilmiyorsan okumak ne? Yani şimdi özellikle milli eğitim konusundaki tartışmalarda bu daha çok aklıma geliyor benim sık sık. Çünkü bütün ülkeler kendi milli kimliklerini için eğitim verirler. Kim olduğunuzu bilmeniz içindir eğitim bir tarafta. Kim olduğunu bilmeyen, kafası karma karışık, nerede durduğunu bilmeyen, dinin işte var mı yok mu veya dinle ilgili hiçbir şey bilgisi olmadan dünyanın en iyi diplomalarını almış ama ne yapacağını bilmiyor, hayattan zevk almıyor, mutsuz. Bu insanlarla bir medeniyet kurulmaz. Medeniyet kurmak Osmanlı gibi kendi kimliğinden son derece emin, o kadar emin ki kimsenin kimliğinle de işi olmuyor. Ya kendi kimliğiyle de medeniyet yaratabiliyor. Bizim yapıcı Türk kültürünün yapıcı unsurlarını öne çıkarmak ve o yapıcı unsurları anlatmak ve Türk Müslüman kimliğinin böyle medeniyetleri nasıl yarattığını anlamaya çalışmak dünyanın geleceği için alternatif medeniyetin ve de kuramların da buradan çıkacağını işarettir.
O kadar güzel anlattınız ki Türk-İslam Birliği'nin niçin bütün dünya açısından gerekli olduğunu, bunun temellerinin zaten Türkiye'de yüzyıllardan beri var olduğunu, tek yapmamız gerekenin zaten özümüzde var olan bu değerleri ortaya çıkartıp doğru din anlayışıyla, Kur'an'a dayalı İslam anlayışıyla birleştirip, ki zaten ayrılamaz bir bütün bunlar. Ancak bu şekilde hem kendimize hem çevremizdeki ülkelere ve hatta dünyaya, yani Müslüman da olmayan, Türk de olmayan, bütün devletleri kucaklayan sevgiye, şefkate, merhamete, anlayışa, herkesin fikirlerine, görüşlerine, inanışlarına saygı duyan büyük bir medeniyet. İnşallah biz de bütün kalbimizde zaten bunu tekrar kurulacağına inanıyoruz. Ve hem de çok uzak olmayan bir gelecekte i̇nşallah. Olacağına inşallah, inşallah inanıyoruz.
Buna inananların sayısı sizler gibi, benim gibi ne kadar çok artarsa ve bu inancı için ne kadar çok çalışırsa ve sadece kendi bireysel zevki ve zenginliği için değil, toplumsal olan için çalışırsa, çünkü gerek dinimiz bize bunu emreder, siz tek başınıza bir şey değilsiniz, gerekse bizim Türk kültürü toplumsal bir kültürdür. Tek başına var olan, tek başına yaşamayı öneren bir kültür değildir. İyi, yani bencil değildir. Bencilliğe övgü yoktur zaten. Bunu yapabilirsek gerçekten devamlı kirlenmekte olan savaşlarla, silahlarla, atom, nükleer enerjiyle perişan olmuş, azalmakta olan hayvan ırkları, bitki, insan gibi yok edilmeye devamlı uğraşılan bir dünyada zaten başka bir alternatif yok. Yani bunun için ne gerekli kültürel ögelere, ne tarihsel geçmişe, ne böyle bir perspektife, ne de böyle bir İslam'ın böylesine hoşgörülü bir yorumuna sahip başka bir millet ve kültür yok. Ama biz bunu yapabiliriz demek, kendimize üstün bir ırk olma anlamı asla, vermekle kesinlikle. Hiç bir şekilde özdeş değil. Onu demek istemiyorum. Zaten Türk bir ırkın da tarifi değildir. Çünkü birçok Türk var. Yani Türk kabileleri var. Yani Kırgızlar da Türk, Kazaklar da Türk, Özbekler de Türk.
Evet. Biz belki batılı politik figürler ve sosyolog, ideologlar bizim bazı kesimlerimize rağmen bunu daha iyi anlamış olabilirler. Mesela 99'da Amerika Başkanı Clinton gelip meclis konuşmasında 21. yüzyıl Türk yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı olacak ifadesini kullanmıştı. Bu tabii altyapısı olan bir söz.
Evet.
Ve şimdi de geleceğe dair hazırlık yapan sosyologların, ideologların da 2040'lı yılların, yani Türkiye'nin yılı olacağını, o bölgede hakim güç aslında Yavuz'un değil hadim, yani bir o evet. kültürün içindeki o şey, o hadimlik, yani hizmetkarlık
evet.
Allah'ın izniyle.
Çok önemli bir yere parmak bastınız. Aslında Türklerin yaptıkları olumlu şeyler, tarihi, kültürü, Türklerin lehinde birçok bilimsel çalışmayı da Batı'da yapmışlardır. Ne yazık ki. Yani bizim topraklarımızda, bizim akademilerden çıkmadı. Batı'dan ciddi akademisyenler, ciddi tarih, sosyal bilim veya diğer çalışmaları yaptıklarında çok ilginç kitaplar yayınladılar ve bizim tezlerimizi oluşturması gereken bilimsel kitaplar yayınladılar, belgeler yayınladılar, çok ciddi yayınlar yaptılar. Bu da gösteriyor ki yani tarafsız olarak ve ciddi baktığı zaman zaten bu Batı'dan da görünüyor.
Görünüyor.
Bir de Batı için de hayırlı bir şey.
Evet.
Yani bizim medeniyetimizin burada böyle bir birlik içinde savaşı sona erdirmesi, kanı, terörü yok etmesi, böyle bir birliğin içinde terör kendiliğinden yok olur zaten. Barış ve huzur gelmesi Avrupa ve Batı'yla akıllı, güzel, sevgiye, dayanışmaya dayalı bir birlik olması onların da işine gelir.
Tabii ki.
Onlar da kendini sürekli güvenlik politikaları içinde hissetmezler. Bir barış ve huzurun da rahatlığını hissederler. Onu da biliyorlar aslında onlar.
Tabii ki.
Ama tabii evet. Bazı ideoloji sahipleri bu şeyi üstüne gidiyor hala dünyada.
Evet, ideoloji bırakmıyor yakalarını. Her ne kadar 90'lı yıllarda ideolojiler öldü çok şükür. İşte 89 oldu, duvarlar yıkıldı, Rusya çöktü, Sovyetler çöktü. İşte Rusya'da artık ideoloji bitti, dünyada ideoloji bitti diye çok yazılar yazdık, sevindik falan da. Tabii o biraz mecazi bir anlam taşıyormuş. Hı hı. İdeoloji o kadar kolay bitmiyor. Çünkü ideolojinin çıkar sahipleri bitmedikçe, ideolojiler o çıkar sahiplerine sağladıkları ranttan dolayı maalesef kolay kolay gömülemiyorlar. Türkiye'nin en büyük sorunu zaten bu polarizasyonun, bu dağılmanın ideoloji kaynaklı olması. Tamamen ideolojiler üzerinden savaş döndü. O yüzden de siyasi bir alanda savaşıldığı için kültürel, sanat, edebiyat, dil gibi bizi temel olarak değerli olan, bizi var eden unsurlarla ilgili çalışmalar ve tartışmalar yapamamaktayız. Yani yıllarca ben şey dedim, yani kültürel fetihler ne zaman? Yüzyılımız kültürel fetih yüzyılı. Yani Osmanlı ile biz fetihleri kapattık ama bu çağda kültürel fetih çağı. Kültürel fetihlerimizi yapmak için sinema, edebiyat, şiir, hala biz Yahya Kemal gibi bir şair, bir tane daha çıkaramadık Yahya Kemal'den sonra. Yahya Kemal'i ne kadar biliyorlar? Dil senin vatanındır diyen bir mısrayı kim yazdı? Ne zaman yazdı? Büyük şairleri, yazarları tekrar daha iyisini üretemiyorsanız o zaman bu sosyal, kültürel yapınız, sanatla iyi, sanat çünkü gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi can damarlarıdır. Hı hı. Batı medeniyeti bunu asla bırakmamıştır. Hem propaganda için hem de yani medeniyeti bütün kılcal damarlara verebilmek için, kendi inançlarını, medeniyetini, kültürünü verebilmek için. O Osmanlı'ya baktığımızda da böyle olağanüstü bir sanat zenginliği görüyoruz. Hı hı. Bunu maalesef Türkiye'de görmüyoruz. Bunu daha fazla ayağa kaldırmak, bunu sistematik olarak ayağa kaldırmak ve bununla ilgili altyapı çalışmalarını, bu eğitim demek oradan gelen, ama diğer her türlü çalışmanın da önünü açacak düzenlemeleri yapmak zorundayız diye düşünüyorum.
İnşallah. Burada da herhalde en büyük etkilerden biri yobazlığın din üzerindeki etkisi bir dönem. Ki Atatürk'ün de en büyük müdahalelerinden biri bu oldu. Ne zaman ki zaten yobazlık din adı altında insanlara anlatıldığı zaman ne oldu? Sanat ortadan kalktı. Sevgi, tabii, hoşgörü, anlayış. Böyle olunca da dediğiniz gibi mesela biz çok uzun zamandır eskiden yetişmiş o değerli sanatçıları, yazarları, edebiyatçıları yetiştiremez olduk. Ama Allah'ın izniyle bu da değişiyor diye düşünüyorum.
Evet,
yani artık yobazlığın din üzerindeki etkisi ortadan kalkıyor.
Yobazlar hiçbir zaman kaybolmuyor. Tabii Yunus Molla Kasımlar diye o zaman yazmış. Yani her dönem yobazlık elbette var.
Var.
Mesele yobazlığı egemen kılmak.
Kılmamak. Etkisini ortadan kaldırmak. Doğru dini insanlara anlatmak. Aynen. Onu bilip onu yaşamalarına evet. çaba göstermek. Zaten çoğunluk bunu yaptığı zaman onlar bir köşede zaten hani ne yapıyorsa evet. kendi seçimleridir, hayatlarını yaşayacaklar.
Yani din olmadan, dini ortadan kaldırdığınız bir medeniyet de olmuyor. Ya da tek tip bir din anlayışıyla zorladığınız zaman da olmuyor.
Tabii
ha, ne oldu? Katoliklik zorladı. Engizisyonu doğurdu. Medeniyet doğuramadı.
Tabii.
Ondan sonra Rönesans. Onu reddederek var olabildi yani. Ha, o yüzden de tek tip. Böyle olacak sadece. Böyle giyineceksin, böyle davranacaksın. Bir tek İslamiyet buna denir. Evet. Başka bir şey İslamiyet olamaz. Böyle bir şey yok. İslamiyet zaten böyle demiyor. Ama bilmeyenleri kandırmak için böyle demek de İslamiyet'e hakarettir. Çünkü İslamiyet der ki her insan kadar Allah'a ulaşma yolu vardır. Bunun için tasavvuf da vardır. Her insan kadar.
Yani şimdi gönüllerin fethiyle birlikte insanın kendi nefsini de fethetmesi var. Sizin
evet.
hayatınız gerçekten güzel bir örnek. Şimdi Allah size bir hastalık verdi ama evet. şifasını da verdi.
Çok şükür.
Fakat bu dünyanızda elbette ki çok önemli herhalde manevi değişiklikler
evet.
olmasına neden olmuştur.
Birçok hayra vesile oldu.
evet.
Hayra vesile oldu doğru. kanser olduğumda 1998'de Türkiye'de kanser sözcüğünü ağzına almıyordu insanlar. Ünlüler zaten asla söylemiyordu. Çünkü yani menhus bir hastalık diye adı geçiyordu. İsmini söylemeden böyle takılmış lakapları vardı kanserin. Ve de ölüm demek olduğu için hani bana acıyacaklar, kötü görecekler, tedavisi çok zor. Kötü görüneceğim falan diyerekten insanlar hiç söylemiyordu. Ama ben kanser olunca ilk yaptığım iş toplumla paylaşmak oldu. Önce bilgi edinmek, çünkü hiçbir bilgi yoktu çok şükür. Türkçe yazılmış kaynak hiçbir şey yoktu. Tıp fakültesinde bir iki tane işte kaynaktan bazı bölümler bulabildim. O yüzden her şeyi İngilizceden bulmak zorunda kaldım. Ve de internetin İngilizce siteleri, Amerikan siteleri çok fazlaydı. Oradan malzeme buldum ve işte sonra Avrupa ve Çin'le ilgilendim. Çin'de de çünkü başka bir tıp bilimi var biliyorsunuz. Çin tıp bilimi kendine özgü kaynakları kullanıyor. Ve topluma bütün alternatifleriyle anlattım. Yani bunları ben de araştırdım. İşte şöyle şöyle kanser bu demek ama yani kanseri erken teşhis edersiniz, bilerek yaparsınız, bilerek yerseniz öğrendiğim her şeyi onlarla paylaştığımda inanılmaz bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Müthiş tirajlar aldı yaptığım iş. Ve de işte televizyon, belgesel her şeyi yaptık o arada. Toplum kanserle yüzleşmeye başladı. Ünlüleri çıkardık televizyonda. Rahmetli Can Yücel, işte Gülçin Telci gibi önemli isimler. İnsanlar, aha evet demek ki herkes kanser oluyor. Ünlü olmak da hani bir şey değil. Ünlü olup işte benim gibi devam ediyor. Ben çünkü kanser olduktan sonra çalışmaya da devam ettim. Ekranın önüne gelmeye de devam ettim. Hayatımda hiçbir şeyi değiştirmedim. Değiştirdiğim tek şey daha fazla çalışmak oldu. Çünkü Anadolu'da 3-4 bin kilometre yaparak her cumartesi pazar bütün hafta çalıştıktan sonra kanser konferansları veriyordum. Her yere gittim. Yani bütün illere, ilçelere gezdim. Talep edilen her yere gittim. Ve kanserle ilgili ön yargıları yok. Bulaşıcı zannedildiğini, bulaşıcı diye yalnız terk edilmiş insanlar haline dönüştüklerini. Birçok ön yargının kırılması için mücadele ettim. Çok şükür 98'den bugüne yol alındı. O zaman hasta hakları da yoktu Türkiye'nin. Hasta hakları kampanyaları yaptık. Hasta hakları konusunda çalıştık. Hasta hakları yasamız da var artık. Evet, topluma bir fayda olarak geri döndü.
Evet,
evet toplumun evet. duaları da buna ilaç olarak geri döndü.
İnşallah.
Çok dua
İnşallah.
Ettiler. İnşallah. İkinci kez kanser oldum 11 yıl sonra. Tekrar meme kanseri oldum. Tabii çok travmatik bir şey iki kez kanser olmak. Organ kaybı bu sefer yaşamak zorunda kaldım. Ama vazgeçmedim. Bu sefer Boşnak Büyükannemin adına bir dernek kurdum. Hem Bosna soykırımı unutulmasın diye, yüzyılın en korkunç soykırımlarından biri, Pembe Hanım'dı büyükannemin adı. Pembe Hanım diye kanserli hastalar ve yakınlarıyla dayanışma derneği kurdum. Maşallah. 3 yıldır evet yurt içi ve yurt dışında birçok çalışma yapıyoruz. Ve bütün hastalara bilgi verme, yardımcı olma, psikolojik destek gibi konularda her zaman destek veriyoruz. İsteyene de veririz yine.
Allah razı olsun maşallah. Bunlar çok güzel çalışmalar.
Sağ olun, teşekkür ederim. Buraya Hakk'ın bizi göndermesinin nedeni dünya için, insanlık için bir şeyler yapmak amacıyla. Eğer onları başarabilirsek, bize verdiği imkanları kardeşlerimiz için kullanabilirsek ne mutlu. Eğer kullanamazsak zaten ya elimizden alıyor ya da ebedi bir yalnızlığa bırakıyor bizi. Evet.
Kanser konusunda, özellikle kanser konusunda Sayın Adnan Oktar'ın canlı yayında çok defa ifade ettiği bir husus var. O da kanserli hastadan para alınmaması.
Evet.
Zaten canıyla uğraşıyor diyor hocamız. Arabasını sattırıp, evini sattırıp, bir de bütün tamamen yokluğa düşünüp, o bizim kardeşimiz diyor. Biz destek olacağız gerekirse. Ama devletin bundan para almaması en ahlaki, en etik olanı diyor. Ona moral
önemli
vermek ve destek.
Önemli bir konuya değindiniz. Çünkü kanser maddi manevi bir travma ve yıkımdır. Zor bir hastalık, maddi olarak çok zor. Sizden büyük yük getiriyor, para istiyor. Tabii evini satanlar, arabasını satanlar, tedavi olmak için veya işte çocuğunu, karısını, kocasını tedavi ettirmek için, yakını için mücadele edenlerin çok zor durumda olduğunu biliyoruz. O yüzden ben de kanserli hastaların bir kısmı da sakat kaldığı için, çünkü yaşı da yok, yani çok genç yaşta da sakat kalabiliyorlar. Onların bu malulliyetlerinin kabul edilmesi ve kendilerine erken emeklilik hakkı veya yapabilecekleri iş için bir iş garantisi, yani onların da o hani bir şey vardır, engelliler kontenjanı, onun gibi bir kanserli kontenjanı olması ve kanserli hastaların da öyle bir kontenjandan yardım çerçevesinde çalışacak yerleri olması, bunun yasal bir zorunluluk haline dönüştürülmesini savunuyorum. Bir de terminal dönem dediğimiz ölmesi kesin olan, kanserin en zor dönemine girmiş olan hastalar var. Hem çok acı çekilen, ağrıların yüksek olduğu dönem. O dönemde de hastaların onuruyla ölebilmesi için hospis denilen Amerika'da terminal dönem hastalarının bakıldığı yerlerin açılması gerek. Oysa şimdi burada hastalar bu dönemde 2 günde bir, 3 günde bir acil servislere sadece gidebiliyorlar. Acil serviste sevdiği bir insanın yanında olmasına bile izin verilmiyor. Ayrıca acil servise gelenlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Kazadan, vurulmaktan, şuradan, buradan. O insanlar yanlarında ve hiçbir dini bir şey yapma şansı yok. Yani başında Kur'an okunsa pekala sakinleşebilecek bir insana ne morfin verilebiliyor, ne öyle bir dini telkin verecek, Kur'an okuyacak biri var, ne elini tutacak biri var. İnsan onuruna aykırı bir durum yani bu tamamen. Çünkü biliyorsunuz o terminal dönem hasta zaten. O yüzden de çok acil devletin bu hastalar için özel hospis denilen yerleri açması, terminal hastalar için dini vecibeleri için gerekli bütün altyapıyı sağlaması gerekir diye düşünüyorum.
Çok doğru.
Evet. Güzel sohbetinizde zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık gerçekten. İstifadeli sohbetinizden çok teşekkür
ederim.
Rica
ederim.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
Evet, Hayata Dair programımızın bugünkünün sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.